Ayrım 20.
Meyyali kızından hiç böyle bir karşılık beklemiyor ve onun uzun uzadıya direteceğini umuyordu. Rebiya annesine yalvarıp yakaracak ve Sivas'a gitmesi için bin dereden su getirecekti. O zaman belki kararını değiştirerek paşanın yanına gidecekti. Hiçbir öneriyi naz etmeden öyle kolay kolay kabul etmesi söz konusu olamazdı. Karşısındaki dayatmaz da, peki efendim öyle olsun derse çok bozulur ve içinden, bir daha ısrar etsinler kabul edeceğim diyerek yeni yalvarmalar beklerdi. Çoğu zaman bu ikinci ısrar karşısında da evet diyemez ve üçüncü bir yalvarmanın gelmesi için sabırsızlanırdı. Öyle yetişmişti. Mutlaka uzun uzun naz ettikten sonra esneklik gösterecekti. Bu olayda da öyle oldu. Rebiya'nın ağlayıp sızlayarak yalvarmasını bekledi. Kızı ısrar etmeyip de peki efendim öyle olsun deyince çok bozuldu ve yeni öneriler bekledi. Rebiya da annesinin bu huyunu çok iyi bildiği için üzerine varmadı ve birkaç gün beklemeyi uygun gördü. Düşündüğü de doğru çıktı. Rebiya birkaç gün sonra yeniden konuyu açtı. Vallahi efendim, burada kendinizi harap ediyorsunuz. Çok üzülüyorsunuz. Bakın bir deneyin, olmazsa geri dönersiniz dedi. Annesi bu kez, bilmem ki. Doğru olur mu? Herkes ne der diye daha yumuşak bir dille konuştu. Meyyali Hanım'ın bu esnek davranışı birkaç gün sonra kesin karara dönüştü. Sivas'a gidip eşinin bu sorumsuzluğunu önlemeliydi. Bu kez Rebiya Hanım'ın kocası Yaveran Hazreti Şehriyari'den, yani padişah yaverlerinden Ethem Edip Bey, oğlu Hıfzı ve Hasan Paşa'nın kardeşlerinden Kadri Bey ile birlikte gidecekti. Emekter harem ağası Dilaver Ağa'yı da yanlarına alacaklardı. Meyyali Hanım en yakın dostlarından birkaçına veda ziyaretine gitti ve herkese ''Paşa çok üzgünmüş, bensiz yapamıyormuş, hastalanmış, tansiyonu yükselmiş, gidip kendisine bakmam gerekiyor.'' dedi. Yine merhum Musa Paşa'nın arabasına binilerek yola çıkıldı ve yine Ankara-Yozgat yolu üzerinden bir haftada Sivas'a varıldı. Hasan Paşa arabayı hükümet konağının önünden karşıladı. Paşa'nın tuttuğu yeni konak hemen vilayetin bitişiğindeydi. Yolcular doğru konağa gittiler. Önce birer yorgunluk kahvesi içildi, sonra konuklara kalacakları odalar gösterildi. Paşa her odayı Sivas'ın olanaklarına ve kendi zevkine göre döşemişti. Konuklar bir süre sonra kendi odalarına çekildiler. Meyyali Hanım yolculuğun verdiği yorgunluk ve durumun yarattığı gerginlikten bitik bir haldeydi. Paşa ile konuşacak ve tartışacak gücü kendisinde bulamıyordu. Eşine kavuştuğu için mutlu olduğu da pek söylenemezdi. Acaba Sivas'a gelmekle doğru mu etmişti? Gururunu çiğnemiş olmuyor muydu? Hırsından deli olacaktı. Bir süre sonra, Hasan Bey dedi, yaptıklarınızı doğru buluyor musunuz? Bu yaşa geldiniz, büyük baba oldunuz, hala aklınız bir karış havada. Hiç size yakışır mıydı gizli gizli evlenmek? Ailenizin onurunu ayakları altına aldınız. Hiç sıkılmadınız mı? Hiç utanmadınız mı? Beni ne duruma düşürdüğünüzü biliyor musunuz? Saray çevresinde itibarım 5 paralık oldu. Kızlarınızın yüzüne nasıl bakıyorsunuz? Rebiya ile Makbule maşallah büyüdüler. Ama Seniye ile Nazmiye daha genç kız. Hatta çocuk sayılırlar. Onlara çok kötü bir örnek olmayacak mısınız? Hasan Paşa ne söyleyeceğini bilmiyor ve susuyordu. Ne diyebilirdi? Meyyali ile konuşmanın hiçbir yararı yoktu. Ne söylese o sesinin tonunu yükseltecek, hırçınlaşacak ve ağzına geleni söyleyecekti. Meyyali, bakın Hasan Bey, cevap vermiyorsunuz. Çünkü veremiyorsunuz. Suçlu olduğunuzu biliyorsunuz. Ahlaki bir bunalıma düştüğünüzü siz de takdir ediyorsunuz. Sizi ne kadar yanlış tanımışız. Böyle bir şey yapacağınızı asla ve asla düşünmezdim. Rebiya her zaman sizin için, benim namusu mücessem babam derdi. O da sizi hiç tanıyamamış. Valide Sultan size toz kondurmazdı. Gelsin, görsün bakalım. Gerçek yüzünüzü şimdi ortaya çıkardınız. Bunu dünya aleme ilan etmek, haykırmak istiyorum ama yapamıyorum. Sizi alçaltmakla ben de alçalmış olacağım. Keşke bu niyetinizi önce bana söyleseydiniz boşanırdık. O zaman siz de dilediğiniz gibi evlenirdiniz. Ben de üzerime başka bir kadın alınmış bir eş durumuna düşmezdim. Ama bunun sizin için ne önemi var? Siz bencil insanın birisiniz. Yalnız kendinizi düşündünüz. Benim onurumu 2 paralık ettiniz. Hasan Paşa'nın ağzı kuruyor, dili damağına yapışıyor ve içi sıkışıyordu. Şimdiye kadar nabzının bu kadar hızlı attığını hiç duymamıştı. Göğsü tıkanıyordu. Doğduğuna, doğacağına pişman olmuştu. Kendisine bu kadar işkence edilmesi için ne yapmıştı ki? O ince, zarif ve kibar adam ağzını açıp tek bir kelime söylemiyordu. Oysa, Meyyale Hanım, yeter artık bana ettikleriniz. Beğenmiyorsanız çeker gidersiniz. Bana hayatı zehir ettiniz. Ne diye buraya geldiniz? Yetti. Lütfen beni rahat bırakın diyebilmeliydi ama diyemiyordu. Sustu. Bu kez Meyyale Hanım sesinin tonunu daha da yükselterek, "Hayır Hasan Bey," dedi. "Size rahat yüzü göstermeyeceğim. Bunları fitil fitil burnunuzdan getireceğim. Göreceksiniz, bütün yaptıklarınıza pişman olacaksınız. Vezir Hacı Hasan Hilmi Paşa'nın kim olduğunu dünya alem anlasın bakalım." Bu fırtınalı konuşmalardan sonra Meyyale Hanım Rebiya babasıyla aynı odayı paylaşmayacağını söyledi. Ve odasının ayrılmasını istedi. Rebiya üzgün ve perişan bir halde bunu Dilaver Ağa'ya anlattı. Odalar ayrıldı. O akşam yemekte kimsenin ağzını bıçak açmadı. Ethem Edip Bey bu havadan çok tedirgin oluyor ama aile işlerine hiç karışmak istemiyordu. Kadri Bey ise çok çekingen bir kişiydi. Ağabeyine büyük saygısı vardı. Ona ters düşecek bir şey söyleyemezdi. Sofrada Meyyale Hanım hiçbir şey yemedi. Gözlerini masanın ortasındaki çiçeklere dikip kaldı. Rebiya Hanım havayı yumuşatabilmek için birkaç girişimde bulunduysa da sonuç alamadı. Kimsenin yapacağı bir şey yoktu. Sivas girişimi tam bir başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Ethem Edip Bey ve Rebiya Hanım bir hafta sonra dönüş hazırlıklarına giriştiler. Kadri Bey uzun bir süre kalmak üzere ağabeyinin yanına gelmişti. Dilaver Ağa da Meyyale Hanım'ın hizmetinde olacaktı. Rebiya Hanım'ın bütün uğraşları hiçbir şeyi değiştirmedi. Genç kadın tam bir burukluk içinde ve yaşlı gözlerle anası ve sevgili babasıyla vedalaşarak eşi ve oğluyla İstanbul'un yolunu tuttu. Meyyale Hanım'ı Sivas'a getirmeyi başarmış ama huzurlu bir aile havasının yaratılmasında güçsüz kalmıştı. Bu küskünlüğün acısı içine çöktü. Yaşamında tatlı bir şeylerin yok olduğunu ve bir daha yerine gelemeyeceğini anlıyordu. Bu ayrılık değil, sanki bir ölüm acısıydı. Çocukluğunun ve gençliğinin mutlu günlerini düşündükçe içinde bir şeyler eziliyor, boğazı düğümleniyordu. Meyyale Hanım Hasan Hilmi'yi çok sevdiği için mi Sivas'ta kalıyordu? Hayır, kocasına artık hiç düşkünlüğü yoktu. Bir araya geldikleri zaman hemen hemen hiç konuşmuyorlardı. Meyyale belki de sırf bir öç alma duygusuyla Sivas'tan ayrılmak istemiyordu. Varlığı ile Hasan Hilmi'yi huzursuz ettiğini çok iyi biliyordu. Amacı ona biraz olsun acı çektirmekti. Hasan Hilmi ise yüreğinden vurulmuş gibiydi. Yıllarca süren gerilimli bir yaşantıdan sonra tam Sivas'ta mutlu bir yaşam kurarken Meyyale'nin çoluk çocuk oraya gelmesi bütün düzenini alt üst etmişti. Oysa Sivas'ta öyle mutluydu ki İstanbul'u hiç aramıyordu. Kafasında ne nazırlık vardı, ne mabeyin, ne de şurayı devlet. İstanbul'daki dostlardan, saraydan, nazırlardan, vezirlerden kopmuş gibiydi. Hiçbir sosyal hırsı yoktu. Oysa daha 54 yaşındaydı. Çok önemli görevlere gelebilirdi ama Sivas'tan ayrılmak istemiyordu. İkinci eşi ve çocuklarıyla birlikte İstanbul'a gitmek büyük sorunlar yaratacaktı. Bu bakımdan da bunları düşünmek ona ürperti veriyor ve çarpıntılar geçiriyordu. Bir gün görevden alınacak olursa elbette İstanbul'a dönmek zorunda kalacaktı. Ama bunları hiç düşünmek istemiyordu. Gözünde ne Nişantaşı'ndaki konak vardı ne Rumeli Hisarı'ndaki yalı. Oysa ilk başlarda Meyyale'yi ne çok seviyordu. Nasıl büyük bir aşkla birbirlerini sevmişlerdi. Ama Meyyale saraydan kopmanın verdiği huzursuzluğu bir türlü içine sindirememişti. Çocukluğunda ve genç kızlığında geçirdiği o görkemli yaşam düzeyi Meyyale'yi zehirlemişti sanki. Bir türlü yeni toplum koşullarına ayak uyduramıyor, herkesi ve her şeyi küçümsüyordu. Bu yüzden de çok hırçın oluyor, herkesi kırıyordu. Rebiya annesini çok iyi anlıyor ama onun gerginliğini giderebilmek için elinden hiçbir şey gelmiyordu. İstanbul'a döndükten bir süre sonra babasına şu mektubu yazdı. Veli Nimet'in pederim efendim. Lütfedip yazdığınız mektup beni çok mutlu etti. Afiyette olduğunuzdan dolayı Cenab-ı Hakk'a şükrettim. Hamdolsun. Sayenizde cümlemiz iyiyiz. Rabbim afiyet ihsan buyursun. Bu sene her yerde nezle hüküm sürüyordu. İstanbul'da hemen her haneyi ziyarette kusur etmedi. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun amin. Validemin hiddet ve şiddeti, hiç yoktan bir şeyler buluşu, huysuzluğundan olmayıp birkaç seneden beri kendisine arız olan vücut zafiyetinden doğan asabi bir haldir. Bunun için kendisine müsamaha buyurmanızı eteklerinizden öperek rica ederim. Çünkü paşa babacığım, hemşirelerimin de bu gibi hallerden ıstırap çektiklerini anlıyorum. Siz merhametli, evlatlarını seven, hakkı ödenmez bir pedersiniz. Her pedere müyesser olmayan huyunuzla böyle güzel evlatlarınızın hayatlarını, sağlıklarını sağlamış oluyorsunuz. Zaten bu gibi lütuflarınızı bildiğim için hemen Cenab-ı Hak, dünyalar durdukça üzerimizden eksik etmesin diyorum, Melek Sıfat Paşa babacığım. Sizi çok seven kızınız Rebiya. Hasan Hilmi Paşa da kızı Rebiya'ya yolladığı mektuplarda, "Düğü çeşmim, iki gözüm, iftiharım" diye yazılarına başlıyor. Kızların tümüne birden yolladığı mektupların başına da, "Basırayı çeşmi iftihacım, gören gözlerimin sevinci, ruhum kızlarım" deyimini kullanıyordu. İşte onlardan bir örnek. Yazdığınız mektuplardan afiyet haberlerinizi aldım. Ben de sıhhatteyim. Bu hafta karayolu ile dönecek olan bizim Tatar Hacı Abdullah Ağa'ya Hıfzı'nın Çerkez kılıcını ve makbule için atlas üzerine işlemeli bir yorgan ve seccade gönderiyorum. Kuşların ifadesine göre Seniye, paşanın üçüncü kızı, düşüncelere dalmış, odasından çıkmıyormuş. Bir kız çocuğunun böyle saatlerce odaya kapanıp da zamanı boş yere geçirmesi asla caiz değildir. Bundan vazgeçmesini isterim. Yine devam edecek olursa elbette bir kuş gelip söyler. O zaman cidden gücenirim. Canı sıkılıyorsa piyano meşk etsin. Tuhve-i Vehbi'yi ezberlesin. Hat, imla, inşa, düz yazı, talim eylesin. Biraz da bahçede geçsin, şarkı söylesin. Eğlenecek, vakit geçirecek iş mi yoktur? Bak maşallah Nazmiyem, kendisinden küçük olduğu halde ne kadar derslerine çalışıyormuş. Hıfzı, Melahat bile okumaya yelteniyorlarmış. Asla bir kederiniz yoktur. Cenab-ı Hak her türlü kederden korusun. Amin. Baki cümlenizin afiyet ve saadetleri için dua ile meşgulüm kızlarım canım. Pederiniz Hasan Hilmi. Eylül 1900. Rebiya bu arada İstanbul'dan babasına mektuplar yazarak onu ilgilendirecek haberler veriyordu. O günlerde Dolmabahçe Sarayı'nda bir muayede, yani bayram töreni yapıldı. Rebiya bu törene gidişini babasına yazdığı bir mektupta şöyle anlattı. Veli nimetin pederim efendi hazretleri. İhtiyarınızı mucip olur hem de eğlenirsiniz diye size saraya gittiğimi anlatayım. Saraya gitmek için bizde uygun yaşlı beyaz halayık olmadığı için, olanlar da Arap, zenci oldukları için bir arkadaş aramaya gerek görüldü. Bizim Nişantaşı'ndaki evde oturan İsmail Paşa'nın gelini Nevrestan Hanım bize gelmiş ve saraya gideceğini söylemişti. Bunu fırsat bilerek gelin hanımla beraber gitmeyi kararlaştırdık. Nevrestan Hanım bir gece önce bir hademeyle bize geldi. Sabahleyin beraber gittik. Beşiktaş Sarayı'nda Muayyede-i Humayun'u, padişahın bayramlaşma töreni gördük. Hareketi arz, deprem o zaman oldu. Biz çabucak bahçeye çıktık. Veli nimet padişahımız efendimiz hazretleri metanet, yani büyüklük gösterdiler, hiç kımıldamadılar. Ezan-ı Muhammed'i okuttular. Sonra Yıldız Sarayı Humayun'a gittik. Devletli usta hazretleri ve kerek kalfa pek çok iltifat buyurdular ve size pek çok dualar ettiler. Validemle güzel güzel oturduğunuza pek memnun oldular. Gece Abdurrezzak oynadı, pek tuhaflıklar etti. Arap halayık oldu, elinde çok uzun bir çubuk vardı. Bir Kürt geldi oynadı. Kabil mi Abidin'in dayanması, o da kalkıp oynadı. Çok güldük, Alaturka saat 5'te döndük. Yine Bermutat, dört yaverle İsmail Paşa'nın konağına gittik. İsmail Paşa yaverlere birer altın saat verdi. Ben denizde kurtuldum. Geceyi orada geçirdim. Valideleri hanımefendi pek çok ikram ettiler. Melahat, Rebiya Hanım'ın kızı da gündüzün oraya gelmişti. Sabahleyin erkenden arabamızla yalıya hareket ettik. Bütün ikramlar, izzetler hep sizin sayenizdedir. Yine bu vesileyle size dualar ettim. Allah kabul buyursun sevgili paşa babacığım. Yaver ağa yağ istiyor. Yine sarayda bendenize söyledi. Valideme yazmıştım, bir şey demediler. Biz de olsaydı size yazmadan gönderirdim. Ama bizdeki de hemen hemen bitmek üzere. Ondan yazdım efendim. Sizi pek çok seven kızınız Rebiya. Bu mektuptaki deprem olayı o zaman İstanbulluları çok etkilemiş. Abdülhamit'in kızı Ayşe Sultan da bu deprem olayını babam Sultan Abdülhamit adlı anılarında şöyle anlatıyor. 31 Mart 1901 tarihine rastlayan Kurban Bayramı'nda Dolmabahçe Sarayı'na gitmiştik. Sarayda muayede seyredilen locaya yerleşmiştik. Birden şiddetli bir yer sarsıntısı başladı. Çocukluğumda bir kez zelzele gördüğümden derhal anladım. Saray yıkılıyor zannıyla korkup titremeye başladım. Hepimiz yerlerimize mıhlanmış gibi kaldık. Allah Allah diye bağırmaya başladık. Bu sırada ortadaki büyük avizenin orta kısmı şiddetli bir gürültüyle salonun ortasına düştü. Babamın arkasındaki ve sağ taraftaki cam da büyük bir şangırtıyla parçalandı. Gürültünün şiddetinden birbirimize sarılıyorduk. Arkamızda bayılanlar oluyordu. Bu sırada aşağıda müezzin Arap Abdullah'ın gür ve lahuti sesiyle okumaya başladığı ezan kulaklarımıza aksetti. Salonu dolduran bu ses kalplerimize huşu ve sükunet verdi. Cümlemiz ellerimizi açarak Cenab-ı Hakk'a dua ettik. Akıllarımızı başımıza topladık. Bize gayret gelmişti. O zaman aman efendimize ne oldu diye pencerelere koştuk. Salon karmakarışık olmuştu. Hiç kimse yerinde değildi. Babam yalnız başına tahtının önünde kılıcına dayanmış ayakta duruyor. Ezan-ı Muhammedi'yi dinliyordu. Yavaş yavaş herkese sükunet geldi. Paşalar, beyler yerlerini almaya başladılar. Babam tahtına oturdu. Muayyede başlasın emrini verdi. Müzika başladı. Muayyede devam etti. Babamı böyle görünce hepimiz sevinçle birbirimizi tebrik ettik, geçmiş olsun dedik. Sonradan işittiğimize göre kırılan camdan birçok kimse kendilerini dışarı atmış. Avizenin düşen parçasının 700 kilo ağırlığında olduğunu söylediler. Allah'a şükür. Bundan başka zayiat olmadı. Bir ferdin bile burnu kanamadı. Deprem olayının bir tanığı daha var. O da o dönemde şehrimini Reşit Mümtaz Paşa'nın oğlu Semih Mümtaz. Bir kurban bayramıydı. Sultan Hamid Yıldız Sarayı'ndan Dolmabahçe Sarayı'na geldi ve muayyede salonunun yanındaki odada 5-10 dakika kadar istirahat ettikten sonra mutat olan zevatın gelip gelmediklerini, hazır olup olmadıklarını sordu. Kadınların salonun üst katındaki dairelerden kafesli balkona çıktıklarını öğrendi. Müzikaların çalacağı havaların programını okudu. Etrafına bir bakındı, tahtın arka sırasında sıralanacak olan mahiyetini gözden geçirdi. Gazi Osman Paşa'nın vefatından sonra muayyede törenlerinde tahtın yanında bulunan saçağı tutmaya memur ettiği yaveri ehramı Hazreti Şehriyar-ı Münşir Fuat Paşa ile konuştu. Başını kaldırdı, müzikaya işaret verdi. Sadrazama da işaret etti, muayyede başladı. Sadrazam Halil Paşa bulunduğu yerden yürüdü. Yol keçesini izleyerek ve selamlar vererek hünkâra yaklaştı, saçağı öptü ve kemali dikkatle öteki yol keçesine geçti. Arka arka yürüyerek yerine geldi. Arkasında Adliye Nazırı Abdurrahman Paşa vardı. Diğer vekiller de protokoldeki mevkilerine göre bu vazifeyi böyle ifa ettiler. Vükeladan sonra vezir ve müşavirler rütbelerinin kıdem sırasıyla aynı şeyi yaptılar. Hünkârın arkasında şehzadeler, damat paşalar, sonra mabeyin erkanı ve hademe-i hassa-i şahane, padişahın hizmetinde olanlar yer almıştı. Salonda bir nefes sesi bile duyulmuyordu. Bala rütbesine haiz olan rical, yüksek rütbeli kişiler, birinci ferikler ve ferikler hünkârı arz-ı tazimat ederek, saygılarını sunarak, saçağı öptükten sonra çıngır çıngır fanuslar çalmaya başladı, avizeler sallandı. Sarsıntı ziyadeleşti. Avizelerden birçok parça parkelerin üzerine düşüyordu. Koca salonun camları çatlıyordu. Bir de çok kuvvetli olarak arka camların kırılması sesleri duyuldu. Hafif bir panik başlamak üzereydi. Hünkâr ayağa kalktı, iki adım yürüdü. Fakat derhal döndü. Bu sırada Şura-i Devlet Reisi Kürt Said Paşa hünkâra doğru koşmuştu. Onu derhal yerine yolladı, ortalığa bir işarette bulundu, tahtına oturdu. Zelzele devam ediyordu. Müzika durmuştu. Kalabalığı dehşet kaplamıştı. Bazıları kaçmak yolunu araştırıyorlardı. Hünkârın göremeyeceği taraflarda bulunanlar yer değiştiriyor, avizelerden uzaklaşıyorlardı. Padişah yanında duran Münşir Fuat Paşa ile ve yanına çağırdığı Başkatip Paşa ile konuşuyor, bazı emirler veriyor, kargaşalıktan korktuğu için şerrin ehvenini, kötülüğün en azını tercih ediyordu. Herkes de bekliyordu. Hünkârın telaş itiyadı değildi. Başkatip Tahsin Paşa hünkârdan aldığı emir üzerine geri döndü, konuşmaya başladı ve bir iki dakika sonra da Mabeyn-i Humayun müezzinleri ezan okumaya başladılar. Ezan okunurken padişah ayaktaydı. Hünkâr ezandan sonra eliyle müzikaya işaret verdi, yine tahtına oturdu. Muayyede devama başladı. Başladı ama kimde can kalmıştı ki? Benizler sarı, dizler kesik, takatsızlık yaygın, hülasa yüzlerce kişi pür heyecandı. Fakat hünkâr metanetinden asla feda etmedi. Yalnız daha fazla konuştu. Şunu bunu yanına çağırdı, dışarıya yolladıklarının gelmelerini bekledi. Önünden gelip geçenlere de geçmiş olsun demeyi unutmadı. Bir ara bir telaş gösterdi. Kızlar ağasını işaret etti, çağırdı. Onu yukarıda kafes arkasında muayedeyi seyreden kadınlara yolladı. Sabırsızlıkla kızlar ağasının avdetini bekledi. Avizelerden yere parçalar düşerken duyulan dehşeti, cam şıngırtısının ne olduğu anlaşıldı. Tıbbi feriklerinden Doktor Namık Paşa, telaştan kılıcıyla camları kırmış, bahçeye fırlamış, arkasından Doktor Feyzi Paşa da kendini dışarıya atmış. İki harem ağası da aynı şeyi yapmış ve korkudan bayılmışlar. Hünkârın sık sık sorduğu buymuş. Uzaktan kaçanları görmüş. Kimler olduğunu öğrenmek istemiş. Öğrenince de kızmış. Allah'ın gazabından kaçmak aptallıktır. O nerede değildir ki kaçılsın? Yakışıksız bir hareket. Bunları cezalandırmak lazımdır gibi sözler söylemişse de Münşir Fuat Paşa şefaatte bulunmuş. Namık Paşa kulunun sakız hareketi sırasında çocukmuş. Enkaz altında kalmış. Hala o korkunun tesiri altında olsa gerektir. Filan diyerek affı şahaneyi istirham etmiş. Paşaları ve diğer firarileri saray tabirince gazabı şahaneden kurtarmış. Zelzelenin verdiği korku haftalarca cümleyi sersem etti. Ama hamdolsun, şehrin ötesinde birisinde hasar olmadı. Rebiya Hanım paşa babasına son mektuplarından birinde şöyle diyordu. Dün yine büyük bir kaza geçirdik. Yanımızda Ali Bey'in oturduğu viranyalıdan ateş çıktı. Yalı boştu. Ahmet Mithat Efendi'nin su taşıttığı bir çatanası vardır. Dün akşam üzeri yalının tahtalarının arasına çatanadan bir kıvılcım sıçramış, yalı yanmaya başlamış. Hemen görmüşler ve gelip söndürmüşler. O yalıda 4 defadır böyle kaza çıkıyor. Allah esirgesin, böyle bir şey olsa biz hiçbir şey kurtaramayız. Yalı sigortalı galiba. Eşyaları da verseniz çok iyi olacak. Zannederim o yalı kav gibi olmuş. Geceleri de o kadar çok çatana filan geçiyor ki. Allah saklasın efendim. Sizin ve validemin mübarek ellerinden öperim. Gece gündüz ömrü afiyetinize dualar ediyoruz. Canımdan kıymetli paşa babacığım. Sizi o kadar çok göreceğim geldi ki tarifi kabil değildir. Müsaade ederseniz 1-2 ay geleyim. Şimdi havalar da güzeldir. Olmaz mı canım paşa babacığım? Sizi çok seven kızınız Rebiya.